gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız haline mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
Hayırlı günler sevgili dinleyicilerimiz. Bir Sorun Var programına selam ve sevgilerimizle başlıyoruz. Bugün Bir Sorun Var programının çok değerli bir konuğu var. Konuğumuz sevgili Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş buldum. Nasılsınız? Selamlar ve hürmetler.
Aleyküm selam. İyisiniz inşallah.
Hamdolsun. Elhamdülillah. Günümüze şükür.
Allah iyilikler versin. Hocam sorularımıza geçmeden evvel sizinle alakalı bir bilgilendirme yapmak isteriz sevgili dinleyicilerimize.
Buyurun.
Ayşen Gürcan Burdur'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Burdur'da tamamlamasının ardından 1986 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını 1987 ve 1989 yılları arasında Eğitim İletişim ve Planlaması bölümünde, doktorasını ise 1991 yılında aynı fakültenin Eğitim Teknolojisi Anabilim dalında yaptı. Ayşen Gürcan 1990 ve 2005 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştı. 2006 ve 2011 yılları arasında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Baş döneminde Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü olarak görev aldı. 2011 ve 2013 yılları arasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Müşavirliği görevinde bulundu. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşen Gürcan ilk başörtülü kadın bakan oldu. Ağustos 2015'te Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan geçici 63. hükümet döneminde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak yer aldı. 2016 yılında Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. İyi düzeyde İngilizce bilen Gürcan 3 çocuk annesidir. Profesör Doktor Ayşen Gürcan'ın aile ve nüfus politikaları, eğitim bilimleri, öğrenme ve öğretme, eğitim iletişimi, teknopsikoloji ve aile eğitimi alanlarında ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır. Evet hocam. Evet Sümeyra Hanım'a dönebiliriz sorular için. Buyurun Sümeyra Hanım.
Evet ben de Ayşen Gürcan hocama hoş geldiniz diyerek selamlamış olayım. Bugün Ayşen hocamla yıllardır emek verdiği bir konuyu eğitimi konuşacağız. Tabii eğitim dediğimizde yalnızca eğitimciyi ilgilendiren bir mevzu olduğunu düşünmemek gerekir. Kimi zaman anne bir eğitimcidir, kimi zaman çocuk kendinden büyüklerine bir ders verebilir. Kimi zaman iş arkadaşlarımızdan, kimi zaman komşumuzdan, bazen eşimizden, akrabamızdan aldığımız dersler vardır. Eğitimi hayat içindeki bu genel tanımıyla düşünerek bugün bu alanın ahlaki boyutu üzerinde konuşacağımız bir sohbet yapacağız inşallah. Ahlak terimini aslında birçok alanda sıkça kullanıyoruz. Savaş ahlakı, ticaret ahlakı, iş ahlakı. Ahlak aslında hangi alanda çalışıyor olursak olalım, insanlar arasındaki ilişkiyi korumaya çalışan ve o alanda gerekli olan sınırları belirleyen bir unsur. Siz de hocam eğitim alanında yıllarını geçirmiş bir insan olarak bu alanda hangi temel ahlaki kurallardan bahsedebilirsiniz? Eğitimi alan ve eğitimi verenin dikkat etmesi gereken ahlaki sınırlar nelerdir?
Evet, öncelikle şunu söylemeliyim. Ahlak, ulk kökünden gelir, yaratılış, yani fıtratı temsil eder. Aslında normalde bizim kullandığımız anlam biraz daha toplum içinde davranış kalıplarını belirleyen bir norm olarak tanımlansa da kökeni bu olduğu için insana en uygun davranış, onun yararına olacak davranış demektir. Bu anlamda da eğitimin varoluş gerekçesi ya da eğitimi niçin yapıyoruz sorusunun cevabı da en genel anlamda o ahlakı kazandırmak ve o ahlakın oturmasını sağlamak demektir. Çünkü ahlak fıtrat üzere olan yani yaratılış üzere olan insan davranışlarını kapsayan bir kavram. O yüzden de eğitimde hangi ahlaki dediğinizde aslında öğrendiğiniz matematikteki trigonometri bile arka planda, hikmetinde insanın akletmesi ve aklını kullanırken ölçülü davranması ve ölçüyü yaparken hangi ölçüyü kullanacağını belirlemesi ve ona göre de adil olmasını sağlayan bir hikmeti taşır. örneğin bir matematikte. Dolayısıyla eğitimde her şey aslında hikmet olarak baktığımızda onun şahsiyetini ve ahlaklı davranışını sağlamak üzere. Bütün sistemlerde eğitimin felsefesi ve kazanımlarının arka plandaki dokusuna baktığımızda hangi ülkede olursa olsun mutlaka ahlaka bir atıf vardır. Bu ahlak, hani biz son dönem belki ahlak kavramını çok ucuzlaştırdık. Yani ekstradan bir şey gibi gösteriyoruz ama esas budur. Dolayısıyla eğitimde hangi ahlak dediğimizde bir kere her şey. Ama sizin sorduğunuz anlamdakini soruyorsanız insan olma, insana yakışan olma. Çünkü insan diğer canlılarda olmayan bir özelliğe sahiptir. O da yalnız başına yaşayamaz. Yani kendi cinsinden diğerlerine ihtiyaç duyan. Allah Teala diyor ki biz insanı zayıf yarattık. Çünkü o gücünü kaldırabilmesi için diğerlerine ihtiyaç duyar. Arka plandaki yorumundan bahsediyorum. Yani eşini yaratmamızın sebebi de bu. Eşinin yani aile olmanın sebebi de bu. Çünkü insanoğlu hiçbir şekilde hiçbir yer yalnız kalmaz. Yalnız kalsa bile mutlaka kendisiyle iletişim kurmaya başlar. Çünkü iletişimsiz olmaz. Dolayısıyla insanın insanlarla kuracağı o ilişki dinamiğinin belirleyicisidir ahlak. Bu yüzden de eğer verdiği sözü tutmak, örneğin işte diyelim ki dayanıklı olmak, diyelim ki başkalarına yardım etmek, paylaşmak, var olan rızkından infak etmek, efendim diğerine karşı adil konuşmak, iletişim kurarken doğru bir iletişim kurmak. Bunların hepsi ahlakın konusu. Ya da yaratılışın konusu ve aynı zamanda eğitimin konusu. Bir de şu var. Tabii eğitim son dönem, özellikle son 200-150 yıldır tamamen bütün ülkelerin benimsediği ve benimsemek zorunda kaldığı, zorunlu kitle eğitim dediğimiz bir sürece geçtiği için eğitim herkesi ilgilendiren bir mevzu. Yani okul anlamında düşündüğümüzde. Tabii sadece okula sınırlı değildir eğitim. Sizin de bahsettiğiniz gibi eğitim her şeyi kapsar. Yani anneyseniz çocuğunuzla kurduğunuz, eşseniz eşinizle kurduğunuz, komşuysanız komşunuzla kurduğunuz. Her bir şeyde yeni bir şey öğrenme ve o öğrendiğini hayata geçirme veya bir başkasına bu anlamda model olma bir eğitim aslında bakıldığında. Çünkü eğitimi tanımlayacak olursak davranış değiştirme sürecidir eğitim. Yani sizi olduğunuz şekilden başka bir şekle geçiren her bir durum, bu bazen travma olabilir, bir imtihan olabilir. Bu bazen bilmediğiniz bir bilgiyi bilen birisinden görmeniz, hatta yaparken görmeniz bile bir eğitim olabilir. Ama ben de yapabilirim derseniz, girişirsiniz ve yapmaya başlarsınız, işte bir eğitim. Ya da bilmediğiniz bir şeyi bilir hale geldiğinizde yine bir değişim, bir eğitim. Dolayısıyla eğitimin temel ahlaki duruşu bir kere mesela bugün tüm süreçlere baktığımızda eğitimde hemen bilgi temelli bir yaklaşım görürüz. Yani bir şeyi öğrenmişse ve onu yazabiliyorsa veya yazılanlardan seçebiliyorsa biliyor diyoruz. Bilmek midir eğitim? Eğitim işte burada biraz daha kapsayıcı bir yanı var. Bilmek değil, sadece yapmayı da gerekli kılar. Dolayısıyla biz eğitimciler, biz anneler, yani eğitime bir şekilde düzenleyen, organize eden kişilerin bir takım sınırları olmalıdır. İşte burada şey giriyor, sizin sorunuz giriyor. Çünkü biz çoğunu eğitimde eğitilecek kişiyi öznelikten çıkartıp nesne yapıyoruz. Sanki o bir hamur, onu şekil vereceğiz. Ya da bir kaya, onu yontacağız. Ya da onun sivri yönleri var, onu törpüleyeceğiz gibi zannediyoruz. Oysa insanın sahibi, tek sahibi vardır insanın, o da Allah'tır. Ve Allah bile insanın kendi kendine yetişmesi için koşulları sağlar. İstese herkese iman ederdi der ayet. İstese Allah herkesi istediği mükemmel biçime sokardı. Ama istemedi. Niye? Çünkü kişinin kendi kendine bulması ve kendi kendine ve bunda da şeytana dahi izin vermemiştir. Hüküm gücü. Bırakın annenin hiç yoktur, babanın hiç yoktur, öğretmenin hiç yok. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bir kişi kendisi isterse değişim sürecini başlatır. O yüzden bize eğitimcilere düşen ona zorla böyle tıkmak, işte kafasının içinden bilgileri yığmak değildir. Ki bunu yaptığını zannedenler bir süre sonra takip etsinler. İzleme çalışması yaptıklarında çocuk bir gecede ezberlese bile ertesi dönemde sınav korkusu kalktığını unutur. Ki siz de biliyorsunuz neler öğrendiğiniz okulda, şu an hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz ama hatırladıklarınız var mı? Var. Örneğin bir yaşantınızda ben hatırlıyorum, ilkokul birinci sınıftayken hiç unutmuyorum. Ağzımdan kaçıvermişti korkudan. Bir yalan söylemiştim. Ve o yalanım ortaya çıkınca öğretmenim bana bir tokat atmış. Hayatımda yediğim tek tokattır. Ama yalan konusunda ben o kadar iyi bir eğitim aldım ki. Çok utanmıştım çünkü. Ve bir daha asla ve kata kimseye yalan söylemeyeceğim diye bir şey oluşturdu bende. Ve ben bunu asla unutmam. Veya başka bir şey, işte bir müfettiş gelmişti. Bize bir soru sormuştu. Ve herkes o sorunun normal bilinen cevabını söylemişti. Ben başka bir yoldan söylemiştim ve beni çok takdir etmişti müfettiş. Ve ondan sonra ben hep sorunun cevabı bilinenden değil, farklı bir yoldan, farklı bir cevabı var mıdır diye düşünürüm. Bende bir eğitime sebebiyet verdi. Yani bazen insanın yaşantısının duygusal vurguları oluyor. İşte hissettikleriniz oluyor. Oradaki işte utanmanız ya da orada mutlu olmanız, övülmeniz sizi daha bir farklı kılıyor. Dolayısıyla ahlaki şeylerde birincisi şu, insanın sahibinin biz olmadığımız bilgisini hareket etmek. Yani bütün değişimin sebebiyeti ben değilim. İşte bazen derler, ay çocuklarınızı ne güzel yetiştirmişsiniz. Hayır, yani ben yetiştirmedim. Onların yetiştirme eğer rububiyetse, onların rububiyetin tek kaynağı Allah'tır. Peki ben ne yaptım? Ben kendim yapmam gerekeni yaptım. O da ne? Öğretmen olarak da bunu hep söylerim. Sınırları, hududu belli. Ahlakın en önemli unsurudur. Kendi haddini bilmek ve haddini aşmamak. Benim hududum ne? Ben sadece uyarıcıyım, bilgilendiriciyim. Ben sevindiriciyim. Ben onunla birlikte şahit olunanım. Dolayısıyla bir öğretmenin, bir eğitimcinin üç temel ahlaki duruşu vardır. Birincisi, olası sonuçları ve bilinen, çok sabit bilinen sünnetullah dediğimiz yasaları, değişmeyecek yasaları, yani bu yoldan gidersen, bak bu yol denize çıkar, bu yoldan gidersen de bu yol ormana gider. Sen nereye gitmek istiyorsan oraya git. Ama en azından ormana nasıl gidiliyor, denize nasıl gidiliyor benden öğren. Çünkü ben senden daha büyüğüm ve bunu senden önce daha öğrendim şeklindeki bilgileri vermek. İkincisi, duygusal anlamda, duygusal anlamda desteklemek. Çünkü insanoğlu duygusal bir varlık. Ahlak duygusal varlığının en önemli biçimlendiricisi. Şunu demek istiyorum. Aslında eğer duygularımız olmasaydı biz çok robot gibi bir ahlaki yapıya sahip olabilirdik. Mesela bir robot yapsak ve ona kuralları koysak, desek ki asla yalan söylenmeyecek, robot söylemez. Ama insan onu söyler. Neyi söyler? Çünkü arka planda duygusu var. Aşağılanmak istemeyebilir, utanmak istemeyebilir ya da kendisini sevilmeyeceğini düşünebilir. Birçok yalan söyleyenin aslında yalan şeyi, girişimi çok ne diyelim, çok insani bir durumdur. Sadece o sonuç doğru bir sonuç değildir ya da o yöntem doğru bir yöntem değildir. Çünkü eninde sonunda ortaya çıkacak demektir. Dolayısıyla birincisi bu, sınırı bilmek, hududu bilmek. İkincisi, kişinin öğrenme kanalları var. Biz üç şekilde motive oluyoruz. Ya bir ihtiyacımız olmalı, yani öğrenirken, bir eğitim alırken, ya bir ihtiyacın olmalı. Nedir ihtiyacın? Sınıfa geçmek. Nedir ihtiyacın? Özellikle yetişkin eğitimde daha fazladır. Merak et, bir şeyini gidermek, bir eksikliğini gidermek. İkincisi, ilgi duyman gerekiyor. Yani yeteneğin ya da o alanda hobin olması gerekiyor. Ben bu konuyu çok merak ediyorum derken bir başkası yok canım, beni hiç ilgilendirmiyor diyebilir. Üçüncüsü de merak. Gerçekten merak Allah tarafından insana konulmuş çok önemli bir meziyet. Herkes merak eder ama herkes aynı şeyi merak etmeyebilir. Dolayısıyla ben buna üç filtre diyorum. Bu üç filtre çalışmadan ya da vize koşulu öğrenci öğrenmez. İş gibi yapar ama öğrenmez. Merak daha çok ilkokul seviyesinde, çocuk seviyesinde çok belirgindir. O yüzden çocuk soru sormadan cevap vermeyeceksiniz. Bu ne diye başlar? O niye yapıyor? Hani kuşlar niye havada uçuyor? İşte güneş niye bitiyor akşamları, sabah yeri doğuyor? İşte o kadar şeyi sorar ki, hem de defalarca sorar. Bu ne, bu ne, bu ne diye. Bu merak dönemi. İkinci şey, orta ergenlik döneminde yetenek, ilgi daha çok ortaya çıkar. Çünkü sevmediği, ilgilenmediği bir şeyi isteseniz de zorla yaptıramazsınız ergen çocuğa. İhtiyacı daha çok yetişkinlikte ortaya çıkan bir şey. Çünkü yetişkin artık zamanın kıymetinin farkındadır, ihtiyaçlarının farkındadır. Dolayısıyla bu üç şeyden birini harekete geçirmek zorundasınızdır ahlaken. Ve bunda da hiç kimseyi diğeriyle kıyaslamadan. Bir de burası önemli. Evde bile hiçbir çocuk diğer çocukla asla kıyaslanmamalı. Bak ablana, görüyor musun, o hiç böyle yapmıyordu dediğiniz an işi bitirirsiniz. Oysa her çocuk kendi başına bir dünya ve kendi yaratılış özellikleri açısından mükemmeldir. Hiç kimse diğerine göre daha mükemmel, daha iyi, daha dahi, daha muhteşem olmaz. Allah'ın idealize ettiği ve mizan kurduğu sistemde mutlaka bir hikmeti vardır. Eğer siz görmüyorsanız, görenden daha fazla size bir hikmet vermiştir Allah. Ama dışarıdan göründüğünde birisi kör, birisi gözleri görüyor. Ama o kör olanın sağladığı, kendisinde olduğu hikmeti, cevheri bulma ve de herkesin kendi kabıncadır. Dolayısıyla hani bir giriş niyetiyle söyleyeceğim şey, varsayımlar, bu varsayımlar, insanın tanımından çıktığımız varsayımlar ve süreçte koyduğumuz hudutlar ve bu hudutları koyarken de kimseyi kimseyle kıyaslamama. Bu üç ilke bence en önemli. Anne olsanız da, öğretmen olsanız da, bir eğitimciyseniz, bir dernekte bir ders veriyorsanız, bu üç ilkeyi kaçırmadan yaparsanız eğitimin ahlaki anlamda donanımını sağlamış olursunuz diyebilirim.
Evet hocam, ne kadar güzel açıkladınız. Aslında madde madde hepimizde çok ilgilendiren, hele eğitimci konumundaysak daha çok ilgilendiren ve dikkat etmemiz gereken, aslında kendimizi de bir taraftan konuşurken kendimizde nerelerde ıslah etmemiz gerekiyor, nerelerde yanlış yapıyoruz, bunun da sorgulamasını yaparak dinledik sizi. Allah razı olsun. Konuşmanın sırasında dediniz ki hani eğitim sadece bilmek değil, aynı zamanda yapmaktır. Ha, bu eğitimin tanımı içerisinde de var. Hani diyoruz ya, kalıcı davranış değişikliğidir eğitim diye. Yani bakıyoruz ki hani farz edelim ki sokakta yürüyen herhangi bir adamı gördük. Bu insanın zihninden neler geçtiğini bilmemiz de oldukça güç. Ama o insanın işte selam vermesi, bir nezaket göstermesi, etrafındaki diğer insanlarla hangi üslupla konuştuğu, yani aslında davranışları, ahlakı bizlere o insanın eğitimi, yani az önce bahsettiğimiz tanımıyla eğitim hakkında bazı ipuçları veriyor. Hani bu noktada bilmek ve uygulamak arasında bazen derin bir uçurum olduğunu görebiliyoruz. Ahlakla bütünleşmeyen bir bilgi nelere yol açıyor hocam? Bu konuda siz nasıl örneklerle karşılaştınız?
Evet, o bilgi öğretim boyutuyla, yani öğretilen şeydir o. Eğitim değildir. Öğretim ve eğitim mi diye sorduğunuzda, öğretim eğitimsiz bir öğretim. Bugün bakın işte virüs için diyor ki laboratuvarda üretim. Velev ki öyleyse, üretenin ahlakı, bilgisi çok iyi. Laboratuvarda bir virüs üretmeyi bilecek kadar çok donanımlı. Ama ürettiği virüsle kaç kişiyi mahvedeceğini, kaç ülkeyi mahvedeceğini düşünmüyor. Ya da atom bombasını yapan mühendis zekası. Çok büyük, bilgili bir zeka. Ama bir nesli, iki şehri mahvetti. Ve onların vebali nasıl kaldıracak ahirette bilmem. Yani bilmek bazen öyle ki biz de yapıyoruz o hatayı. Birisini geçmek, ötekisini rekabet adına defterini paylaşmıyor, notunu paylaşmıyor arkadaşıyla. Çünkü paylaşırsa kendisini geçecek diye düşünüyor. Çünkü rekabete dayalı bir sistemde ahlaktan söz edilemez. O yüzden hep söylüyorum, ya bireysel, kişiye özgü, ya da kooperatifli, yani işbirliğine dayalı. Hani hep birlikte. Ben mesela bunu çok söylerim. Genellikle Müslüman tavrında da görürüm. Cennet bir tek benim için, yani kontenjanlı bir yer değil ki. Sınırlı kontenjan var, sadece birileri girecek. Hepimiz girelim. Ve hepimiz girmek için çalışalım. Doğrusu da bu olmalı. Ama biz şey zannediyoruz, az kontenjanlı işte sınavları da hep böyle hazırlandığımız için öyle zannediyoruz. 10 kişi girecek, 1000 kişi talep ediyor. Bu ne demektir? 990 kişi elenecek demektir. Oysa Allah böyle bir sistem kurmamış. Tam tersine ne kadar çok hep birlikteysek, birliksek ve birbirimize destek ve hangi kişi başkası için çalışmışsa Allah onu ahirette daha öne çıkartacak. Yani kendisini ne kadar arkaya atıp başkalarını ne kadar öncelediyseniz bunu da yapmanız için çok büyük bir ahlaki düsturunuz olması gerekiyor. Yani ahlaki düsturun en önemli şey ne biliyor musunuz? Hesap verebilme özelliği. Yani size sorulmadan da hesabını verebileceğiniz her durumunuz ahlakınızın göstergesidir. Ahlak yalnızken yaptıklarınızda ortaya çıkar biliyor musunuz? Bir topluluk içinde herkes namaz kılarken namaz kılmanızdan öte yalnızken kimse sormazken namaz kılıyorsanız ya da başkalarının yanında kendiniz ne kadar iyi olduğunuzu göstermeniz değil, yalnızken de o ne kadar iyiliğinizi gösterebiliyorsanız. Kimse bilmezken. Mesela çocuklarımla şöyle bir deney yaptım hatırlıyorum. Herkes bir iyilik yapacak ve bu iyilik gerçekten canımızı acıtacak bir iyilik olacak. Yani en sevdiğimiz şeyi vereceğiz ve bunu kimseye söylemeyeceğiz. Yaptığımız iyiliği. Başta ben dayanamadım. Buraya kadar geliyor. Hup, yani söylemek istiyorsun biliyor musun? Bugün nasıl bir iyilik yaptım? Hayır, bunu söylemeden yapabilmek çok zor. Sadece Allah biliyorsa gizli iyilik diyoruz buna. Mesela bunu biz pek kazandırmıyoruz etrafımıza. Çünkü bunu kazanmak için Allah tasavvurunun çok hay ve kayyum, Allah tasavvurunun çok iyi oturmuş olması gerekiyor. Çünkü Allah bilsin, mahluk bilmese de olur. Ya da balık bilmese de olur. Hani iyilik yap, at denize. Halik bilsin yeter deriz ya. İşte o Halik'in kafamızda çok canlı ve hay, yani diri ve hayatta ve o canlı ve o seninle her daim seni görüyor ve sana bunun hesabını sadece şimdi değil, zamanı geldiğinde de bu ana tekrar geri döneceksin ve keşke bu anı daha iyi değerlendireyim diyeceğin bir zamanı hatırlayarak. Çünkü insan aklı geleceği de tasavvur edebilen bir metakognitif yapıya sahip. Biz şimdi üzerine çalışıyoruz ama bir yanımız var ki o şimdi geçmişi ben ders çıkartıyor, geleceği okuyor. Mesela bazen ne yapıyoruz? Hava bulutlu, yanımıza şemsiye alıyoruz. Niye? Yağmur yağmıyor. Ama yağma ihtimalini düşünüyoruz. Ne zaman düşünüyoruz? Şimdi düşünüyoruz. Ne için düşünüyoruz? Sonraki zaman için düşünüyoruz. Ahiret de böyle bir şey. Ahireti şimdiye taşımadığınız oranda sonra zaten dediğinizde kaybediyoruz. Şimdiyi kaybediyoruz. O yüzden de toparlayacak olursam dağıtmayayım. Gerçek eğitim niyeti olan ve niyeti üzerinden yapılan bir eğitimdir. Yani başkalarının iyiliği adına, kendin için değil, daha çok biliyormuş olmak için değil, daha çok para kazanmak için değil, daha çok konum elde etmek için değil. Bilginin ahlakı dediğimiz ahlak bu işte. Dolayısıyla her insanın bir misyonu vardır. Yani bir yaratılış hikmeti vardır. Çünkü ayet diyor ki hiçbir şey, bırak insanı, yaratılan çöp bile, virüs bile bir hak üzere yaratıldı. Abesle iştigal edilmedi ve batıl değildir. Yani amaçsız yaratılmadı, amaç da yaratıldı. O zaman ben de yaratılmış biri olarak benim yaratılma amacım ne? Sümeyra ile aynı olmadığını düşünüyorum. Ya da işte Arzu ile aynı olmadığını düşünüyorum. Sizin benle aynı değil. Çünkü farklıyız.
Çünkü yeryüzünde kaç insan varsa,
evet,
milyonlarca insan varsa milyonlarca farklı yaratılış amacı var.
Yaratılan evet. Her şey. Dolayısıyla evet. Ama insana şu verilmiş. Kendi yaratılış amacını bulması istenmiş. Diğer yaratılmışlar, mahluklar, hele hele iradesiz mahluklar, güneş gibi, ay gibi, Allah'ı her daim tesbih ederek secde ediyorlar. Ya bizim anladığımız anlamda mı secde ediyorlar? Alınlarını yere mi koyuyorlar? Bizim anladığımız anlamda mı tesbih ediyorlar? Hayır, görevini en iyi şekilde yapma ve itirazsız ve teslim olmuş haliyle yapıyorlar. Ama bu onların fıtratlarında var ve onlara seçme hakkı tanınmamış. seçme hakkı iradelilere tanınmış, yani insana tanınmış. Dolayısıyla biz o seçme hakkını kullanarak bunu yaptığımızda onlardan derece olarak daha üstün oluyoruz. Meleklerden, güneşten, aydan. Çünkü bize bırakıldığı için. Bu anlamda bilginin ahlakıyla olan kısmı şu taşıyor. Bilgi amaç olmamalı. Asla. Da işte mühendis olacağız, yazılım yapacağız. Bütün dünya elektronik şeye dönüyor. Biz de dönmeliyiz, biz de şunu yapmalıyız, biz de bunu yapmalıyız. Ne için? Daha güçlü olmak, Allah katında daha güçlünün tanımı bellidir. Bir Nemrut'u küçücük bir sinek öldürmüştür. Bir Firavun'u hiçbir silahı olmayan Hazreti Musa ve yanındaki gariban İsrailoğulları mahvetmiştir. Tarih bunlar örnekleriyle doludur. Hiçbir tağuda, hiçbir zalim krala bu dünya şey vermemiştir, geçici vermiştir. Dolayısıyla bizim bilginin ahlakı, yani bilgi bize araç olmalı. Neyin aracı olmalı? Daha iyi insan olmak, daha basit, işte o üstün, kamil insan olmak. Ve bu anlamda da benim varoluş, ben öğrencilerime hep söylerim, öldüğünüzde eksilecek şeyi yazın diye. Ve bulamayanlar için de çok sistemkar bir şekilde kızarım. Yani hiç yazanlar var mesela. Allah'a hakaret derim. Seni yaratana hakaret. Hiç olabilir mi? Bulmak zorunda. Her insan bulmak zorunda. İşte o bulma görevinin gerçekleştiği yer de eğitim ortamı. İster aile, ister okul. Yani her çocuğun, her gencin, her insanın varoluşundaki, parmak izindeki benzersizliğinin başka hangi konularda olduğunu bulmakla mükellef. Bazısı mesela çok iyi yemek yapar diyelim ki. Yani bundan hoşlanır ve gurmedir. Mesela insanları doyurarak hizmet edebilir. Bazı insan işte ne bileyim çok iyi analiz yapar. O analizleri insanlığın iyiliği için yapmalıdır. Bazı insanlar çok iyi somut mekanizmalar kurabilir. O insan mesela bulaşık makinesini kim ürettiyse, kim ilk düşündüyse Allah razı olsun diyoruz. Adamın Müslüman olup olmadığını bilmiyoruz ya da kadının. Ama yaptığı bir iyilik bize güzellik olarak döndü, bir hizmet olarak döndü. Yani her birimizin eğitimde okuyan ya da eğitim alan her kişinin böyle bir kendine vakfedeceği bir alanı, bir şeyi olmalı ve bunu da özel hissetmeli. Ben o özelliği hissetmeseydim bu kadar çalışmayı yapamazdım. Her yaptığım çalışmada kendimi o kadar şey hissettim ki, yani ben olmazsam bu çalışma olmayacak duygusuyla yaptım. Halbuki birçok kimse yapıyor. Bakıyorum şimdi, hatta bugün bir profesör hocamızı dinledim Kur'an tefsirinde. Çok hayran kaldım ve benim yaptığım çalışmaların aynısını yapıyor ve o yaparken aynı zamanda muhtemelen de hafız, ayetleri de söylüyor. Dedim ki Allah'ım sana şükürler olsun. Benden daha güzel yapan birisi çıktı. Yani ben ama yaparken bunu yapan kimseyi görmemiştim. Görsem onun peşinden giderdim. Yani anlatabiliyor muyum? Her insanın kendisini vakfedebileceği bir alanı olmalı ama bu da üstün bir niteliğe, üstün bir hedefe, üstün bir ideale atfedilmeli. Üstün olan her şey de aziz ve azim olan Allah'a aittir. Dolayısıyla Allah'la bağlantılı bir varoluş gerekçemizi ortaya koymalıyız diyorum.
Evet hocam, Allah razı olsun. Siz konuşurken sizin doğrusu öğrenciniz olmak istedik. Vermiş olduğunuz ödevler gerçekten düşündürücü ödevler. Yani bizim bildiğimiz anlamda klasik ödevlerin çok dışında. Evet. Bu aslında öğrencileri de hem düşündürmeye hem de hayatın amaçlarını bulma noktasında bir amaca doğru, bir hedefe doğru yöneltmek açısından çok önemli. Hocam şunu soracağım bir de. Kur'an-ı Kerim'i bir eğitimci gözüyle okuduğumuzda İçinde çok önemli eğitim metotları gördüğünüzü ifade etmiştiniz bir konuşmanızda. Bu benim özellikle çok ilgimi çekmişti. Allah da Rab olarak bizi eğiten bir mürebbi olarak bize bu konuda hangi mesajları veriyor hocam? Sizin dilinizden dinlemek isteriz doğrusu.
Ya ben tabii Kur'an'la ilk karşılaştığımda manasıyla ama daha öncesinde Kur'an okuyordum. Ama yani bir tragedya okur gibi okuyordum. Yani hiç içeriğine bakmaksızın. İlk karşılaştığımda doktora yapıyordum. Eğitim bilimleri doktorasındaydım. Dedim ki bu bir eğitim kitabı. Bu bir eğitim kitabı. Ama tabii hazır oluşlukla alakalı. Yani doktora düzeyinde bir metni ilkokuldaki bir çocuğa gösterseniz fark etmeyebilir. Ama onun ihtiyacını duyan birisi fark ettiğinde o çok değerli oluyor ya. Onun gibi ben Kur'an'ın çok ciddi, asla tutarlılığı çok yüksek. Hatta %100. Ben %100 bir insan görmedim ama Kur'an %100 iç tutarlı olan, asla birbiriyle hiç çelişmeyen ve tek gayesi okuyanın iyiliği için çalışan çok ciddi bir matematik öğretmeni gibi düşündüm hep. Hani vardır ya hayatınızda, sizin için çalışıyor ama asla taviz vermiyor. Ya hocam bugün ne yapmasak biraz deseniz bile hayır diyor mesela. Hayır dedim bitti. Senin isteğini yapmıyor ama senin için çalışıyor. Bu kadar ciddi bir kitap. Ötesinde şöyle de bir şey var. Muhteşemliği orada zaten. Ve yatıp kalkıp dua ediyorum. İyi ki de Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim gibi bir rahmet, bir şifa göndermiş. Hakikaten. Çünkü her okuduğunuzda başka bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Ama o başka bir şey sizin daha önce yaptığınız yanılsamaz, yatsımaz, reddetmez. Tam aksine onun üzerine bir inşa bina eder. Her şey bir şeyden gelmiştir. Her şey bir şeye dönüyordur. O bir şey, öz, asla değişmez ve Kur'an-ı Kerim'de bu öz de Esma-ül Hüsna'dır. Ve size Esma-ül Hüsna'nın çok ötesindedir Rabbimizin nitelikleri, esmaları. Milyonlarcadır, milyarlarcadır. Hatta bunun sayısını veremezsiniz. Sadece insan aklının ve insan hayatının ihtiyacı olacak kadar isimlerini zikretmiştir. Ve o isimler olmasa biz onu tanımlayamayız. Ama Yusuf'un diyoruz ya, yani o tasvir edilenlerden daha beridir. Spandır çünkü o. Ne düşünürseniz düşünün onun çok ötesidir. Ama düşündüğünüz o kısımda ondan daha büyüğü yoktur dediğinizde, hatta tek büyük dediğinizde artık büyük şeyler sizi korkutamaz. Sadece Allah korkutur. Ya da büyük şeyler artık sizi saygıyı değil, saygıyı sadece büyük olan alır. İşte en merhametli dediğinizde anneniz bile merhameti çok düşük kalır. Çünkü o en merhametli. Eğer ciddi söylüyorsanız tabii, buna ciddiyetten inanıyorsunuz. Dolayısıyla Kur'an'ın böyle bir yanı var. Şefkatli, rauf, rahim ve kararlı, vazgeçmeyen bir yanında bir öğretmen havası. Aynı zamanda şöyle de bir şey var. Mesela ilkokul 1'de matematiğe başlarsınız. Sayıları başlarsınız. Lisede limit sonsuza giderken fonksiyonları, türevleri ya da integralleri görecek duruma gelirsiniz. İlkokul 1. sınıftaki matematikle lise sondaki matematik aynı müfredatın ürünüdür. Aynı konuların ürünüdür. Kur'an bunları sınıflamadan iç içe katmış bir şekilde sunar size. Öyle ki muhkem ayetler vardır ve sayıları azdır. Bu muhkem ayetler herkes tarafından anlamak tek olan ayet demektir. Yani onun lamıcını yoktur. O öyledir muhkem dediğimiz. Onun dışında bu muhkemler sana göre bana göre de bazı muhkemliklerin derecesi farklılaşır. Gayb şehadet gibi. Yani gayb çünkü tek gayb yoktur. Herkesin gayb alanı vardır. Kayıp da oradan gelir, kayıp kelimesi. Bizzat gördüğüm, dokunduğum, hissettiğim alan, şahadet alanım, şahit olduğum alan, onun dışındaki bütün alanlar gayiptir. Ama gayb yok demek değildir. Gayb vardır, ben bilmiyorum demektir. Dolayısıyla müfredat bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de iç içe geçmiş ve seviyenize göre. Hani tasavvufta şey derler ya, kabına kadar, kabın genişliğinde. Hatta öyle bir şey olur ki imtihanlarla kabın genişler, çatlar, daha büyük bir kap haline gelirsin. İmtihanların da büyükleşir, kocamanlaşır bir anlamda. Kur'an-ı Kerim hepsini bir arada tutan bir kitap. Bir de bir ansiklopedi bilgi kitabı değil. Şöyle düşünelim. El emin olan, yani asla hiç yalan söylememiş, çok dürüst, çok akıllı ve söyleneni anlayan, derdini anlatabilen bir insana inmiş Kur'an-ı Kerim. Yani matbaadan kitap olarak çıkmamış ya da bir yazar oturup onu kaleme alıp yazmamış. O bir insana inmiş, nüzul etmiş. O insana indiği andan itibaren de o insanın hareketlerine geçmiş, o hareketlerden de etrafında ona iman edenler, ona itaat edenler tarafından da uygulanmış. Ama hepsi birden %100 değil. Dolayısıyla Kur'an bir bilgi kitabı değil, bir hal kitabıdır. İnsana hal veren bir kitaptır. Dolayısıyla Kur'an öğretilemez. Kur'an yaşanılır. Siz yaşarken de başkalarının bu yaşantıya şey sunulur, güzel örneklik sunulur. Bu anlamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem min kitabıdır Kur'an-ı Kerim. Onun yaşantısının kitabıdır Kur'an-ı Kerim. Bu anlamda mesela bazen şey yapıyorum ben, Kur'an-ı Kerim'de kavramların derinlemesine analizler falan yapıyorum ama bu imani akaid işiyle ilgili bir şey değil. O da şu, bilginin öz kaynağından geldiği için bilgi, bu bilgiden bir şey çıkartabilir miyim? Hani bir şey yakalayabilir miyim? Mesela Esma-ül Hüsna haritası öyle çıktı. Oysa hani bunun dinle bir alakası yok ya da ahlakla bir alakası yok. Ama Allah bize o isimleri vererek bir şey demiş olabilir mi? Yanında da bir, o bilginin kendisi bunu söylemiş olabilir mi diye yaptık ki bugün pek çok açılımlara sebebiyet verdi. Çok da güzel bir çalışma oldu elhamdülillah. Bunu bana nasip eden Allah'a hamdolsun. Ama Kur'an-ı Kerim insan kitabı. Yani şeye geçmiyorsa, hale geçmiyorsa, seni titretmiyorsa, okunduğunda gözünü yaşartmıyorsa, seni secdelere sürüklemiyorsa o kitap henüz sana nüzul olmadı demektir. İstediğin kadar oku. İstediğin kadar hatmet. Dolayısıyla Kur'an'ın ahlaki ilkeleri açısından buldum en liberal, en özgürlükçü, en nasıl diyeyim samimi, çok samimi bir kere. Hiç yalanı yok. Ve çok dürüstçe söylüyor her şeyi. Ve senin iyiliğin için söylüyor. Kendisine gram bir faydası yok. Senin iman edip etmemen onu hiç ilgilendirmiyor. Ama iman edersen kendine edeceğini o kadar iştenlikle söylüyor ki. Diyorsun ki Allah'ım şükürler olsun bu bilgiyi bana ulaştırdığın için. Yani bu bilgi eğer kalmasaydı ben bulamazdım. Gerçekten sen bu kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor Peygamber Efendimiz'e. Ve öyle hikayeler anlatıyor, öyle kıssalar anlatıyor ki tam ibretlik, yol gösteriyor, ışık yakıyor. Ha sen böyle yapma. Ben hep Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir şey yaşarım. Diyelim ki başıma bir şey geldi ya da bir soru soruldu bana. Kur'an-ı Kerim buna ne der diye bakarım. Ya da yürüyen bir Kur'an buna nasıl bakar? Ondan sonra eğer yakalayamıyorsam, tamam henüz Kur'an'ın bu yönündeki düşüncesini bilmiyorum demektir, fokuslanırım. Uygun bir kavramla fokuslanırım hemen. Kim buna örnek olabilir? Mesela geçenlerde şöyle bir şey geldi. Empatiyle ilgili bilgi istediler benden. Empati, Batı kavramı ve Batı'nın kavramları biraz dünyevi kavramlardır ister istemez. Çünkü merkezde Allah değil insan vardır. İnsan olduğu için de insan sınırlı bir varlık ama. Keşke biz olsak ama değiliz, sınırlıyız, haddimiz var. Her şeyi yapamayız. En adil, en güzel şekilde yapması mümkün değil insanın. Birisine hesap verme şeyi yoksa, bilgisi, o insan her türlü kötülüğü işleyebilir. Çünkü hesap vermeyecek, kim sorabilecek? Gizlice her şeyi yapabilir. O yüzden hesap verme özelliği açısından. Dolayısıyla toparlayacak olursam, yani kişinin halini tanımlayan bir kitap size bir sunum veriyor. Ve işte empatiyle ilgili Batı kavramı, Kur'an'da aradım eşdeğer, yer yan yok. Bizim halk arasında var ama yok. Peki ne var? Ama şu var mesela, zan var, zan. Zan ki kötü. Ne demek? Zannetmek. Çünkü insanın düşünmesinin her şeyini zan diyor. Bu ister hüsnü zan olur, ister suyu zan olur ama zan. Ve zan asla halis bir ilim olmayabilir, bilgi olmayabilir. Böyle olma riski var. O zaman empati kurmak, mesela bir hırsızla, bir kafirle empati kurabilir miyim? Kurmam çok tehlikeli olabilir gibi geldi bana. Empati kurduğuma, o zaman benden ne isteniyor? Yani ben niye empati kurmak istiyorum? Ona adil davranmama ihtimalim için. Ay, desene kardeşim, Kur'an bana diyor ki gavlinle, sözünle, duruşunla, imzanla, vefanla adil ol. Söz verdiğinde tut. Bir ölçü yaptığında tam yap. Yakının bile olsa konuşurken asla adaletten sapma. Muksit olanları Allah sever. Muksit olan, hakkaniyetini bilen, tam ölçüde davranan demek. Ben öyle olursam, herkese karşı, kafire karşı, mümine karşı, kötüye karşı, iyiye karşı davranışlarımda bir şey varsa empatiye ihtiyaç duyar mıyız? Dedim ki kızlar, bana böyle bir görev verdiğiniz zaman ben bunu bu şekilde anlatacağım. Eğer bunu istemiyorsanız anlatmayacağım. Yani Kur'an-ı Kerim bize illaki cennet ve cehennem tasviri vermez ki, cennet cehennem tasviri sende farklıdır, bende farklıdır. Çünkü oradaki tasvirler o kadar metafor ki hayalimiz nispetindedir. Ama orada ahkamlar, orada edinimler, kazanımlar, ameller çok nettir. Çok net. Siz ne demek istediğiniz, senin anladığına benim anladığım aynı mıdır? Yakının bile olsa doğruyu söyle. Yani şahit olduğun bir şeyi sakın yalan yere şahitlik yapma. Ne kadar değerli bir bilgi. Ne kadar değerli bir bilgi. Bazen ne yapıyoruz? Babasından korumak adına, çocuğumuz adına yalan söylüyoruz. Ama kime zarar veriyoruz? Çocuğumuza zarar veriyoruz. Yani doğruyu söylemek durumunda kalmayabilirsiniz. Ama yalan asla söyleyemezsiniz. Yalan yere şahitlik asla yapamazsınız. Çünkü sizi gören basir ve semi bir Rabbin huzurundasınız. Onun önünde yapamazsınız. Dolayısıyla bir duruş veriyor size Kur'an-ı Kerim.
Evet. Hocam çok tatlı, çok lezzetli bir sohbet oluyor gerçekten. Biz de bunun sonuna gelmeyi hiç istemiyoruz ama sizin eklemek istediğiniz son sözleriniz varsa onları alabilir miyiz?
Ya ben öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Yaptığınız hizmet güzel bir hizmet. Hiçbir zaman teknolojiden korkmadım. Teknoloji ailenin düşmanı, insanın namusunun düşmanı ya da ahlakın düşmanı olarak görmedim. Ama teknoloji her zaman niyete göre biçim aldığını bilirim. Bıçak et kesmeniz de yarayabilir, kesemeyeceğiniz bir şeyi kesmeniz de yarayabilir, yemek yapmanız da yarayabilir, adam öldürmenize de yarayabilir. Çünkü kullananın niyetine göre değişir. O yüzden teknoloji kullanımını küçüklüğünden beri çocuklarıma da izin verdim. Hem bilgisayar hem telefon, ilkokul birinci sınıfta üçünün de cep telefonu vardı ki bu yıl şeyden bahsediyorum, 98-99'dan bahsediyorum. Daha o bırakın cep telefonlarını, bilgisayarların, monitörlerin kapatılması gerektiğini savunan bir grupta, ki ben aile müdürüydüm o dönem. Benim için şu önemliydi, teknolojinin nimetlerinden faydalanmak lazım. Allah izin vermişse bunun hayır içinde kullanabilme ihtimali var. Ya da bu bir imtihan. Bu imtihanı geçebilmemiz için bu imtihanın üstesinden gelmeliyiz. Birçok arkadaşım geçmişte televizyon bile almadılar eve. Çünkü şey gördüler, tehlikeli gördüler. Ama sonrasında çocuklarını toplumdan uzak yetiştirdikleri için uyumsuz, asosyal insanlar oldular. Oysa televizyonu doğru kullanmak, medya okur yazarlığına sahip olmak anlamında söylüyorum. Siz son söz dediniz, ben yeni bir konu açıyorum neredeyse. Yani diyeceğim ki çok güzel bir iş yapıyorsunuz, hayırlı bir iş yapıyorsunuz, Allah bereketinizi arttırsın, hizmetlerinizin şeyini arttırsın, çeşitliliğini arttırsın ve Allah kabul etsin. Çok teşekkür ediyorum. Başka programlarda, vesilelerde buluşmak üzere. Tüm dinleyicilerimize ve sizlere Allah'a emanet olun. Selam ve sevgilerimi sunuyorum.
Sağ olun hocam. Biz de amin diyoruz gerçekten. Ayşen hocamdan da duamızı aldık. Böyle rahatladık. Allah'a şükürler olsun. Evet, bugün çok değerli konumuz Ayşen Gülcan hocamızla eğitimde ahlak konusunu konuştuk. Hayatta her insan aslında eğitim veren veya eğitim alan konumunda sürekli bir değişim ve kendini yenileme süreci içerisinde. Bu anlamda hocamızın verdiği bilgiler bizim için çok anlamlı oldu. Kendisine Allah razı olsun diyoruz. Bir sonraki programda tekrar yeni bir konu ve yeni bir konukla bir araya gelmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Selamünaleyküm.